Ayrım 11.
Birlikte yaşama bağlılığı içindeki insan için kendisiyle öbür kişi arasındaki ayrımı açıkça görebilmek olanaksız değilse bile çok güçtür. Böyle bir insan kendisini öbür kişiyle bir olmuş, onun bir parçasıymış, onunla kaynaşmış gibi görür. Birlikte yaşama bağlılığı ne denli yoğun olursa iki kişinin birbirlerinden ayrı iki insan olduklarını görebilmeleri o ölçüde güçleşir. Ayrı ayrı insanlar olduklarını görememeleri yüzünden birlikte yaşama bağlılığının aşırı durumları içinde bağımlı kişinin asıl kişiye olan bağlılığından bağımlılık diye söz edilemez. Bağımlılık iki kişi arasındaki açık bir ayrımı öngörür. Bu kişilerden birisi öbürüne bağımlıdır. Birlikte yaşama ilişkisinde ise birlikte yaşama bağlılığı içinde olan kişi kendini bağlandığı kişiden bazen üstün, bazen aşağı, bazen de onunla eşit görebilir ama hiçbir zaman kendini ondan ayrı düşünemez. Aslında bu birlikte yaşama bağlılığına en iyi örnek anne ile cenin arasındaki birliktir. Ceninle anne iki ayrı varlıktır ama yine de birdirler. Dipnot, bakınız M.A. Sichey'nin Symbolic Realization, Simgesel Kavrayışı, International Universities Press, 1955. Bu kitapta durumu ağır bir hastanın birlikte yaşama saplantısı çok güzel anlatılmaktadır. İki kişinin birbirine birdenbire birlikte yaşama bağlılığı duyduğu durumlar da az değildir. Bu durumda iki insan bir, iki kişilik çılgınlık içindedir. Paylaştıkları düzen kendi gözlerinde gerçekliği oluşturduğu için çılgınlıklarının farkına varamazlar. Birlikte yaşamanın aşırı geri durumlarında duyulan bilinçaltı istek gerçekte annenin rahmine geri dönebilmektir. Bu istek çoğu kez simgesel bir biçimde okyanusta boğulma arzusu ya da korkusu, bazen de yeryüzü tarafından yutulma korkusu biçiminde ortaya çıkar. Bireyselliğini bütünüyle yitirme, doğayla bütünleşme arzusu. Bu yoğun gerileme arzusunun yaşama isteğiyle çatıştığı açıktır. Anne rahmine dönmek yaşamdan kopmak demektir. Anlatmaya çalıştığım şey anne bağlılığının bir yandan anne sevgisini özlerken bir yandan da onun yıkıcılığından korkmanın Freud'un cinsel arzulardan doğduğunu söylediği Oidipus bağından daha güçlü ve daha önemli olduğudur. Bununla birlikte bilinç algılarımızla bilinçaltı gerçekler arasındaki uyuşmazlıktan doğan bir sorun vardır. Bir erkek annesine karşı cinsel arzu duyduğunu anımsıyor ya da düşlüyorsa içinden bir direnme duygusu yükselir. Ama cinsel arzunun ne olduğunu artık bildiğinden cinsel arzusunun değil de bu arzunun nesnesinin bilincine varmayı yatsır. Burada incelemekte olduğumuz birlikte yaşama saplantısına gelince durum bütünüyle değişiktir. Bir bebek gibi sevilme isteği, tüm bağımsızlığını yitirme isteği, yeniden annenin memesine dönme isteği, giderek annenin rahmine dönme isteği, bütün bu arzular sevgi, bağımlılık ya da cinsel saplantı sözleriyle tanımlanamaz. Bütün bu sözcükler arkalarında yatan insan deneyiminin gücünü yeterince yansıtamaz. Aynı durum anne korkusu için de geçerlidir. Bir insandan korkmanın ne demek olduğunu hepimiz biliriz. O kişi bizi azarlayabilir, aşağılayabilir, cezalandırabilir. Hepimiz bu deneyimi geçirmiş, bu duruma az ya da çok gözü beklikle katlanmışızdır. Ama içinde aslan olan bir kafese sokulduğumuzda ya da içi yılanlarla dolu bir çukura itildiğimizde neler duyacağımızı biliyor muyuz? Kendimizi çaresizlik içinde titrer bir durumda gördüğümüzde duyduğumuz dehşeti anlatacak sözcük bulabilir miyiz? Oysa anne korkusunu oluşturan şey böyle bir deneyimin ta kendisidir. Burada kullandığımız sözcüklerden dolayı gerçek bilinçaltı deneyimi yakalamamız çok güçleşiyor. Bu yüzden insanlar bağımlılıklarından ya da korkularından çoğu kez ne kastettiklerini bilmeden söz ederler. Bu deneyimi tüm gerçekliğiyle anlatmaya yetebilecek dil, mitolojilerin ve dinlerin düşsel ya da simgesel dilidir. Düşümde karışık korku ve mutluluk duyguları içinde okyanusta boğulduğum ya da beni yutmak üzere olan bir aslandan kaçmaya çalıştığımı görürsem, düşümün dili gerçekte duyduklarımı aynıyla yansıtır. Elbette kullandığımız gündelik dil yalnızca bilincine varabildiğimiz deneyimleri dile getirmektedir. İç gerçeklerimize inmek istersek gündelik dili unutmaya, unuttuğumuz bu simgeler diliyle konuşmaya çalışmamız gerekir. Kandaşla cinsel ilişki saplantısının hastalık derecesi gerileme düzeyine bağlıdır. Bu saplantının en tehlikesiz durumlarında belki hastalıktan bile söz edilemez. Olsa olsa kadınlara karşı birazcık fazla bağımlılık eğilimi ya da onlara karşı bir korku söz konusudur. Gerilemenin düzeyi ne denli yoğun olursa bağımlılık da korku da o denli yoğun olur. En ilkel düzeyde hem bağımlılık hem de korku sağlıklı yaşamayı engelleyecek dereceye varmıştır. Gerilemenin derinliğine bağlı olan başka hastalık öğeleri de vardır. Kandaşla cinsel ilişki eğilimi de narsizm gibi akıl ve nesnellikle çelişir. Annemle aramdaki canlı bağı koparmazsam, kesinliğin ve korunmanın yarattığı puta tapmaktan vazgeçemezsem put kutsallaşacaktır. Bu put eleştirilemez. Anne yanlış yapamayacağına göre anneyle çelişen ya da onun onaylamadığı birisini nesnel olarak nasıl değerlendirebilirim? Saplantının nesnesi anne değil de aile, ulus ya da ırk olduğu zaman yargı ve değerlendirme yetisinin zayıfladığını görmek daha da güçleşir. Bu saplantılar birer erdem olarak kabul edildiklerinden güçlü bir ulus ya da din saplantısı kolayca yan tutucu ya da çarpıtılmış yargılara yol açabilir. Bu yargılar aynı saplantıyı paylaşan öteki kişilerce de benimsendiğinden gerçeğin ta kendisi olarak kabul edilir. Aklın yargılama gücünün çarpıtılmasından sonra kandaşla cinsel ilişki saplantısında en önemli ikinci hastalıklı özellik başkalarını tümüyle insan olarak görememektir. Yalnızca aynı kanı ya da aynı toprağı paylaşan kişiler insandır. Yabancılar barbardır. Durum böyle olunca ben kendim de bir yabancı olurum. Çünkü insanlığı aynı kanı paylaşan topluluğun benimsediği hastalıklı biçiminin dışında algılayamam. Kandaşla cinsel ilişki saplantısı, gerilemenin yoğunluğuyla doğru orantılı olarak sevme yetisini zayıflatır ya da bütünüyle ortadan kaldırır. Kandaşla cinsel ilişki saplantısının üçüncü hastalıklı belirtisi de bağımsızlığın kişilik bütünüyle çatışmasıdır. Anneye ve kabileye bağlı kişi kendisi olmakta, istediği şeylere inanmakta, kendini istediği şeylere adamakta özgür değildir. Böyle bir kişi dünyaya açılamadığı gibi onu kucaklayamaz da. Anne bağlılığının yerine geçen ırksal, ulusal, dinsel saplantının tutsağı olarak yaşar her zaman. İnsan kendisini her türlü kandaşla cinsel ilişki saplantısından kurtardığı ölçüde doğar. İleriye dönerek kendini ancak o zaman gerçekleştirebilir. Kandaşla cinsel ilişki saplantısı çoğu zaman ya olduğu gibi görülemez ya da öylesine akla uydurulur ki akıl dışı bir yanı kalmaz. Annesine çok bağlı olan kişi kandaşla cinsel ilişki bağını çeşitli yollarla akla uydurabilir. Anneme hizmet etmek benim görevimdir ya da annem benim için çok şey yaptı, yaşamımı ona borçluyum. Ya da annem çok şekti ya da annem harika bir insan. Saplantının nesnesi anne değil de kişinin ulusuysa akla uydurmalar gene aynı biçimde işler. Akla uydurmaların özünde kişinin her şeyini ulusuna borçlu olduğu ya da ulusun çok üstün ve olağanüstü olduğu görüşü yatar. Özetlersek annelik yapan kişiye ya da onun yerini alan şeylere, kana, aileye, kabileye bağlı kalma eğilimi her kadının ve her erkeğin içinde doğuştan getirdiği bir özelliktir. Bu eğilim karşıtı olan eğilimle doğmak, gelişmek, büyümekle sürekli bir çatışma içindedir. Normal gelişme durumunda büyüme eğilimi baskındır. Ağır hastalıklı durumlarda ise birlikte yaşama eğiliminin getirdiği gerileme isteği ağır basar. Bu da kişinin tüm yetilerini yitirmesiyle sonuçlanır. Freud'un kandaşla cinsel ilişki eğilimlerinin her çocukta bulunabileceği yolundaki görüşü bütünüyle doğrudur. Ne var ki bu görüşün kapsamı Freud'un varsayımlarını aşar. Kandaşla cinsel ilişki arzuları temelde cinsel arzuların bir sonucu değil, insandaki en temel eğilimlerden biridir. İnsanın geldiği yere bağlı kalma isteği, özgürlükten korkması, bağlandığı kişi tarafından çaresizlik içinde yok edilme korkusu, her türlü bağımsızlığın yatsınması. Şimdi bu kitapta incelediğimiz üç eğilimin birbirleriyle olan ilişkilerini karşılaştıracak duruma geldik. Belirtileri çok ağır olmadığı zaman ölüm sevgisi, narsizm ve kandaşla cinsel ilişki saplantısı birbirinden oldukça ayrıdır. Bu eğilimlerden biri çoğu zaman insanda öbürleriyle karışmaksızın görülebilir. Bundan başka bu eğilimlerin hiçbirisi hastalıksız biçimlerinde akıl ve sevgi yetisini büyük ölçüde zayıflatmaz ya da yoğun bir yıkıcılık yaratmaz. Buna örnek olarak Franklin D. Roosevelt'in kişiliğini ele almak istiyorum. Roosevelt, anne saplantı ve narsizmi ılımlı alan, yaşamseverliği ağır basan bir insandı. Tam tersine Hitler de bütünüyle ölümsever, narsist ve kandaşa cinsel ilişki saplantısı ağır basan bir kişiydi. Ama bu üç eğilim ne denli hastalıklı olursa o denli birbirine karışır. Her şeyden önce kandaşla cinsel ilişki saplantısıyla narsizm arasında çok yakın bir ilişki vardır. Annesinin rahminden ve memelerinden tümüyle kopmadıkça bireyin başkalarıyla ilişki kurabilme, başkalarını sevebilme özgürlüğü yoktur. O kişiyle annesi birleşerek kişinin narsizminin nesnesini oluştururlar. Bu en açık biçimde kişisel narsizmin topluluk narsizmine aktarılmasında görülür. Topluluk narsizminde kandaşla cinsel ilişki saplantısının narsizmle karıştığını açıkça görebiliriz. Tüm ulusal, ırksal, dinsel ve siyasal bağnazlıklarda görülen gücün ve mantıksızlığın nedeni de bu özel karışımdır. En ilkel biçimlerinde kandaşla cinsel ilişki bağlarıyla birlikte yaşama ve narsizm ölüm sevgisiyle karışmış olarak ortaya çıkar. Rahme ve geçmişe dönme özlemi aynı zamanda ölüm ve yıkım özlemini gösterir. Ölüm sevgisi, narsizm ve kandaşa cinsel ilişki bağlarıyla birlikte yaşamanın aşırı biçimleri birbirlerine karıştığında çürüme belirtisi diye adlandırdığım durum ortaya çıkar. Bu hastalığın kurbanı olan insan gerçekten kötü bir insandır. Çünkü yaşama ve gelişmeye sırtını dönmüş, kendini ölüme ve hastalığa adamıştır. Çürüme belirtisinin kurbanı olduğu belgelerle saptanan kişiye en iyi örnek Hitler'dir. Hitler daha önce de belirtildiği gibi ölüme ve yıkıma doğru kuvvetle çekilen, tanıdığı tek gerçeklik kendi istekleri ve düşünceleri olan aşırı narsist bir insandı. Üstelik Hitler yoğun kandaşla cinsel ilişki bağları içinde yaşayan birisiydi. Annesiyle ilişkisi ne olursa olsun Hitler'in kandaşla cinsel ilişki saplantısı en çok ırkına, aynı kanı taşıyan insanlara duyduğu bağnaz bağlılıkta ortaya çıkmıştır. Hitler kanının zehirlenmesini engelleyerek Alman ırkını kurtaracağı fikrine saplanmıştı. Kavgamda belirttiği gibi Alman kanını her şeyden önce Frengi'den sonra da Yahudi kanıyla karışıp kirlenmekten kurtarmak istiyordu. Hitler gibi birisini insanlığın ve yaşamın en büyük düşmanlarından biri yapan narsizm, ölüm ve kandaşa cinsel ilişki saplantısının oluşturduğu ölümcül karışımdır. Bu üç özelliğin karışımı en özlü biçimde Richard Hawks'un The Fox in the Attic, Tavan Arasındaki Tilki adlı kitabında anlatmıştır. Hitler'in kendinden başka bir ben tanımayan, beni özde başka birisinin varlığını kabul etmeyi gerekli kılan cinsel birleşme eylemine zedelenmeden nasıl girebilirdi zaten? Onun saplantılı inancına göre ben hiç eksiksiz, evrenin biricik yaşam merkezi, evrende bulunan ve o zamana dek var olan tek gerçek somut istem demek değil miydi? Çünkü Hitler'in içteki üstünlük gücünün ardında yatan mantıksal neden şuydu. Yalnız Hitler vardı. Ben benden başkası değilim. Evrende ondan başka kimse yoktu. Yalnızca nesneler vardı. Bu yüzden onun gözünde kişilik zamirlerinin hiçbiri duygusal bir içerik taşımıyordu. Bu görüş Hitler'in tasarlama ve yaratma hareketlerinin çapını hiçbir denetleme olmaksızın korkunç bir biçimde genişletti. Bu tür bir mimar için siyaset alanına el atmak çok doğal bir şeydi. Çünkü o el attığı yeni nesnelerdeki değişik yanı görmüyordu. Bu insanlar öteki araçlar ve taşlar gibi yalnızca kendisine öykünen nesnelerdi. Her aracın bir sapı vardı. Bu yeni nesnelerin de kulakları vardı ve taşları sevmek, onlardan nefret etmek, onlara acımak ya da onlara doğruyu söylemek saçmaydı. Öyleyse Hitler'in kişiliği çok az rastlanan bir hastalık içindeydi. Hiçbir gölgesi bulunmayan bir egoydu onunki. Anormal koşullarda böyle bir ego klinik bakımdan sağlıklı kabul edilebilecek olgun, ergin bir zeka ile yaşayabilecekken Hitler'inki az rastlanır biçimde hastaydı. Bu yeni doğmuş bir bebekte oldukça normal kabul edilebilecek, çocukluk dönemine taşabilecek bir hastalıktır. Hitler'in ergin beni ise şöyle gelişmiştir. Hastalıklı bir urun büyümesi gibi kocaman ama biçimsiz bir büyüme. Bu aklını yitirmiş, acılar içindeki yaratık yatağın içinde dönüp duruyordu. Rienzi gecesi operadan sonra Linz kıyısında Freiburg'de geçirdiği gece çocukluğunun en önemli gecesi oydu kesinlikle. Çünkü içindeki yalnızlıkla her şeye yetme gücünü o gece doğrulamıştı kendine. Bir anlık bir zaman kesiminde dünyanın tüm zenginliklerini ve güçlerini görmeseydi, o karanlıkta o yüksek yere çıkmayı göze alabilir miydi? Orada eski kutsal kitaptan bir soruyla karşılaştığında tüm varlığıyla evet demeden edebilir miydi? Yüksek dağın tepesinde Kasım yıldızlarının tanıklığı altında sonuna dek götüreceği o pazarlığı yapmamış mıydı? Oysa şimdi... Şimdi Rienzi gibi dalganın tepesinde uçarcasına giderken kendisini gittikçe daha çok kabararak Berlin'e dek taşıması gereken o dayanılmaz dalga o yükseklik kırılmaya başlamıştı. Kıvrılıp kırılıp üzerine yıkılmıştı. Onu yerlere çalmıştı. Gürüldeyen derin yeşil suların arasına atmıştı. Yatağında delicesine dönerken nefes nefese kaldı. Suda boğuluyordu. Hitler'in her zaman en çok korktuğu şeydi bu. Boğuluyor muydu? Öyleyse. Linz'de Tuna'nın üstündeki köprüde kendini öldürmeyi düşünen çocuğun bir an titremesi. Demek ki o melankolik çocuk çok eskilerde kalan o günde gerçekten atlamıştı suya. O günden bu yana olanların hepsi birer düştü yalnızca. Öyleyse şimdi boğulan, aldanan kulaklarında uğulduyan bu ses Tuna'nın sesiydi. Çevresini saran yeşil, ıslak aydınlıkta yukarıya dönük ölü bir yüz yaklaşıyordu ona doğru. Bu ölü yüzde kendisininki gibi hafifçe patlak, açık kalmış iki göz vardı. Ölmüş annesinin son olarak beyaz yastığın üzerinde gördüğü açık kalmış ak gözleriydi bunlar. Ölmüş, ak ve boş. Kendisine karşı en küçük bir sevgi izi bile kalmamıştı içlerinde. Oysa şimdi bu yüzler çoğalıyordu. Dört bir yanını sarıyordu suda. Öyleyse annesi bu suydu. Kendisini boğan bu sulardı. Annesi. Bunu anlayınca debelenmekten vazgeçti. Annesinin karnındaymış gibi dizlerini karnına doğru çekti. Kendini öylece boğulmaya bıraktı. Hitler uyumuştu sonunda. Dipnot Richard Hawks, The Fox in the Attic, Tavan Arasındaki Tilki. New York, Harper and Row, 1961, sayfa 266-68. Bu kısa alıntıda çürüme belirtisini oluşturan tüm öğelerin ancak büyük bir yazarın başarabileceği biçimde bir araya getirildiğini görüyoruz. Hitler'in narsizmini, boğulma özlemini su annedir, ölüme karşı duyduğu ve ölmüş annesinin yüzüyle simgelenen özlemi buluyoruz. Anne rahmine dönme isteği Hitler'in anne karnındaki bebek gibi dizlerini çenesine çekmesiyle simgelenmiştir. Hitler çürüme belirtisi gösteren ünlü kişilerden yalnızca biridir. Şiddet, nefret, ırkçılık ve narsist ulusçulukla beslenen ve bu belirtinin kurbanı olan daha pek çok insan vardır. Bunlar şiddete, savaşa ve yıkıma gönülden inananlara önderlik ederler. Bunların arasında gerçek amaçlarını açıklayanlar ya da bu amaçların bilincine varanlar ancak en dengesiz, en hasta olanlardır. Çoğu eğilimlerine yurtseverlik, görev duygusu, onur ve benzeri diye akla uydurmaya çalışır. Ne var ki uluslararası savaşlarda ya da iç savaşlarda olduğu gibi normal uygar yaşam biçimleri bozulunca bu tür kişiler artık bu yoğun arzularını bastırma gereksinmesini duymayacak, nefreti övgü şarkıları söyleyecek, dirilecek, ölüme hizmet edebilmek için tüm güçlerini ortaya dökeceklerdir. Gerçekten de savaş ve şiddet havası çürüme belirtisi içindeki insanın kendisini bulduğu ortamdır. Bu belirtinin harekete geçirdiği insanlar büyük bir olasılıkla nüfusun küçük bir kesimini oluşturur. Ne var ki bu tür kişilerde bu dürtülerle harekete geçmeyen insanlar da gerçek dürtülerin farkında değildirler. Bu yüzden çürüme belirtisi taşıyan kişiler gerginlik, çatışma, soğuk ve sıcak savaş zamanlarında salgın bir hastalığın, nefret salgınının taşıyıcıları olurlar. Bu yüzden bu kişilerin şu gerçek özellikleriyle tanımak çok önemlidir. Bu kişiler kendi topluluklarının gereksinmeleri dışında gerçek tanımayan, bağımsızlıktan korkan, ölümsever kişilerdir. Bu insanları toplumdan ayırarak cüzdanlılar gibi belli bir yere kapatmak gerekmez. Normal insanlar bu kişilerin bağnaz aklı uydurmalarının ardında yatan eğilimlerin sakat ve hasta olduğunu görebilirse yeterli olacaktır bu. O zaman normal insanlar bu kişilerin hastalıklı etkilerine karşı belli bir bağışıklık geliştirebilirler. Elbette bu bağışıklığı kazanabilmek için şunları çok iyi bilmek gerekir. Bu insanların söylediklerini gerçeklik olarak kabul etmemek. İnsanların yakalanabileceği böyle bir hastalığın kurbanı olan bu kişilerin yanıltıcı aklı uydurmalarının aslında yaşam bitmeden önce yaşamın yatsınmasından başka bir şey olmadığını görebilmek. Dipnot, yansıtıcı bir anket aracılığıyla insanların ölüm sevgisi, aşırı narsizm ve kandaşla cinsel ilişki bağlarıyla birlikte yaşama dağılımlarını ortaya çıkaracak deneysel bir araştırma programı öneriyorum.